Ayrım 9.
Sayfa 127. Ama yine de ortada bir cezalılar kolonisinin söz konusu olduğunu, dolayısıyla özel bir takım önlemlerin zorunluluğunu, işin sonuna kadar askeri kurallar çerçevesinde davranmak gerektiğini kendi kendine itiraf etmeden duramadı. Bir yandan yeni kumandanın subayın dar görüşlü kafasına girmeyecek yeni bir yargılama usulünü yavaş olmakla birlikte uygulama alanına sokmayı tasarladığı anlaşılıyordu. Dolayısıyla yeni kumandandan bir şeyler beklenebilirdi. Kafasında böylesi düşüncelerle sordu konuk. Yargının infazında kumandan da bulunacak mı? Bu dolaysız sorudan hiç de hoşlanmayan subay, kesin değil diye cevapladı. Yüzündeki nazik ifade kaybolarak kaşları çatıldı. Zaten bizi de elimizi çabuk tutmaya zorlayan başlıca neden bu. Hatta benim için üzücü bir şey olmasına karşın yaptığım açıklamaları kısa kesmem gerekiyor. Ama yarın sabah aygıt yine temizlensin, tek kusuru varsa bu kadar pis oluşu size daha çok bilgi sunabilirim. Şimdilik en zorunlu bilgileri vereyim de, mahkumun üzerine yatırıldığı yatak titreme durumuna geçirildi mi, tırmık onun vücuduna doğru alçalır. Hani tırmık kendisini otomatik olarak öyle ayarlar ki adamın vücuduna dokunur uçları, bu ayarlamanın ardından hemen şuradaki çelik ip gerilip çubuk biçimini alır. Ve işte o zaman başlar oyun. İşin içinde bulunmayan kimse dıştan bakınca cezalar arasında bir ayrım görmez. Tırmık hepsinde de aynı biçimde çalışıyor gibidir. Titreşerek sivri uçlarını mahkumun vücuduna batırır. Bu arada mahkumun vücudu da yine yatak tarafından titreşim durumuna geçirilir. Yargının infazının herkesçe izlenebilmesini sağlamak üzere tırmık camdan yapılmıştır. İğneleri cam içerisine yerleştirmek bazı teknik güçlükler doğurmuşsa da bir hayli denemenin ardından bu iş başarılmıştır. Anlayacağınız hiçbir zahmetten kaçmış değiliz. Bu durumda herkes gereken yazının mahkumun vücuduna nasıl hak edildiğini camdan izleyebilir. İğneleri görmek için şöyle biraz yakına buyurmaz mısınız? Konuk yavaş yavaş doğruldu. Yürüyüp tırmığın üzerine eğildi. Görüyorsunuz işte, dedi subay. Değişik biçimlerde dizilmiş iki dizi iğne. Bir uzun, onun yanında bir kısa. Uzunu hak etme işini yapıyor, kısası da bu arada çıkan kanı su süpürerek yıkıyor ve yazıyı hep görünür durumda tutmaya çalışıyor. Kanlı su da şuradaki küçük oluklara akıtılıyor. Sonunda ana olukta toplanıp çukur içerisine aktarılıyor. Subay kanlı suyun izleyeceği yolu parmağıyla ayrıntılı biçimde gösterdi. Açıklamasına olabildiğince bir somutluk verebilmek için elini çukura açılan ana borunun ağzına tuttu. Subayın avucunun kanlı suyla dolması üzerine konuk başını kaldırdı. Sağa sola tutunarak gerisin geriye sandalyesine dönmek istedi. Birden tırmığı görmek için mahkumun da subayın çağrısına uymuş olduğunu fark ederek irkildi. Mahkum zinciri elinde tutan uykulu eri kendisiyle biraz öne doğru çekip cam tırmık üzerine eğilmişti. Az önce subayla konuk tarafından incelenen şeyi güvensiz bakışlarla arandığı ancak biri kendisine açıklamada bulunmadan bunu başaramayacağı görülüyordu. Oraya buraya eğiliyor, gözlerini cam tırmığın bir başından öbür başına gezdirip duruyordu. Konuk mahkumu cam tırmıktan uzaklaştıracak oldu çünkü davranışı cezalandırılmasına yol açabilirdi. Ama subay bir eliyle konuğu tutup öbür eliyle yerden bir kesek parçası alarak ere fırlattı. Şöyle bir silkinerek başını kaldırdı uyuklayan er. Mahkumun nasıl bir işe yeltenmiş olduğunu gördü. Silahını elinden bırakıp topuklarını sımsıkı yere bastırarak onu geriye doğru çekti. Mahkum hemen yıkıldı oracağı. Yerde kıvranıp durarak zincirlerini şangırdatırken er yukarıdan mahkuma baktı. Subay kaldır şunu diye bağırdı. Çünkü konuğun dikkatini mahkumun fazlasıyla kendi üzerine çektiğini fark etmişti. Hatta konuk tırmığın üzerinden ileriye doğru sarkmış mahkuma ne yapılacağını görmek istiyordu. Subay ona özenle davran diye yeniden bağırdı ere. Aygıtın çevresini dolanıp mahkumu biraz koltukladı. İkide bir ayakları kayan mahkumu erin yardımıyla kaldırarak ayağa dikti. Subay dönüp yanına geldiğinde evet öğrendim artık her şeyi dedi konuk. Subay yalnız pek önemli bir şey kaldı diye cevapladı. Konuğu kolundan tutarak ana aygıtın üst kısmını gösterdi. Oradaki hakkakta tırmığın hareketini yönelten çark bulunmaktadır. Ben hala eski kumandanın şemalarını kullanmaktayım. Buyurun bakın. Deri bir cüzdandan birkaç yaprak kağıt çıkaran subay, ama ne yazık ki elinize veremeyeceğim bunları diye ekledi. Çünkü sahip olduğum en değerli şeyler. Oturun da size uzaktan göstereyim. O zaman gereği gibi görürsünüz hepsini. Ardından konuğa ilk şemayı gösterdi. Konuk övücü bazı sözler söylemeyi çok istediyse de bir labirenti andıran ve birbirleriyle pek çok defa kesişip çaprazlaşan çizgilerden başka bir şey seçemedi aslında. Çizgiler kağıdın üzerine o kadar sık aralıklarla dolduruyordu ki yazılı satırlar arasındaki beyaz boşluklar ancak güçlükle algılanabiliyordu. Okuyun işte dedi subay. Konuk okuyamıyorum diye cevapladı. Ama okunaklı yazılmış hepsi dedi subay. Kaçamak yollu pek ustalıklı bir yazı diye cevapladı konuk. Ama ben sökemiyorum. Subay gülerek cüzdanı yine cebine yerleştirirken ilkokul öğrencilerinin içinden çıkabileceği bir yazı değil dedi. Uzun süreli bir egzersize bakar siz de sökebilirsiniz o zaman. Elbet basit bir yazı olmaması gerekiyor. Çünkü amaç mahkumun hemen değil ancak ortalama 12 saatlik bir zaman içinde idam edilmesidir. 6. saat dönüp noktası olarak hesaplanmıştır. Bu bakımdan bir sürü süslemenin asıl yazıyı çevrelemesi zorunludur. Asıl yazı bedeni geniş olmayan bir kemer gibi sarar, vücudun kalan yerleri ise süslemelere ayrılmıştır. Nasıl tırmığın ve tümüyle aygıtın çalışmasını şimdi daha iyi değerlendirebilecek misiniz? Bakın, subay sıçrayıp merdivenden çıktı yukarı. Bir tekerleği döndürüp aşağıya seslendi. Dikkat, kenara çekilin lütfen. Birden aygıt çalışmaya başladı. Çarkın gıcırdaması olmasa şahaneydi doğrusu. Subay böyle bir tersliği hiç beklememiş gibi adeta gözdağı vererek çarka doğru elini salladı. Ardından özür dileyip kollarını uzattı konağa ve aygıtın çalışmasını aşağıdan izlemek için acele merdivenlerden indi. Aygıtın bir yerinde kendisinden başka kimsenin fark edemeyeceği bir aksaklık keşfetti. Yeniden merdiveni tırmanıp iki elini birden Hakkak'ın içine uzattı. Bir an öyle yukarıdan inebilmek üzere merdiveni kullanmayıp madeni bir direkten kaydı aşağı ve gürültü ortasında dediğini işittirebilmek için sesinin olanca gücüyle konuğun kulağına doğru haykırdı. Aygıtın nasıl çalıştığını anlıyorsunuz sanırım. Tırmık yazıyı hak etmeye başlıyor. Mahkumun sırtında yazının ilk taslağı tamamlanınca pamuk tabakası yuvarlanıp vücudu ağır ağır yana çevirir. Üzerinde çalışacağı yeri, alanı tırmığa buyur eder. Bu arada yazının hak edildiği yara bere içindeki yerler pamuk üzerine yatırılır. Pamuk özel bir işlemden geçirilmiştir. Hemen dindirir kanı ve yazının bir kez daha derine hak edilmesi için gereken hazırlığı görür. Tırmığın kenarındaki bu bir sürü sivri uç, mahkumun vücudunun yeniden döndürülüşü sırasında yaralı yerlerden pamuğu alarak çukurun içine fırlatır, tırmık da bunun üzerine yine çalışmaya başlar. Böylece 12 saat süreyle yazı giderek daha derinlere hak edilip durur. İlk 6 saatte mahkum neredeyse eskisi gibi sürdürür yaşamını. Ancak şimdi bir fark varsa acı çekmektedir. 12 saat sonra keçe tıkaç ağzından uzaklaştırılır. Çünkü mahkumda bağıracak güç kalmaz artık. Mahkumun başucunda durup elektrikle kızdırılan bu çanağa sıcak pirinç lapası konur. Mahkum canı istedikçe diliyle alabildiği kadar alır bu lapadan. Hiçbir mahkum çıkmaz ki bu fırsatı kaçırsın. Ben kendim bunca deneyim sahibiyimdir. Böyle birine rastlamadım şimdiye kadar. Ancak 6. saatte mahkum yemek yeme isteğini yitirir. Ben o zaman genellikle buraya diz çöküp durumu izlerim. Son lokmasını seyrek yutar mahkum. Lokmayı daha çok ağzında evirip çevirir. Sonunda çukura tükürüp atar. O anda başımı eğerim ben, yoksa lokma gelip yüzüme çarpar. 6. saatte de mahkum bir sessizleşir ki içlerinde en salağı bile zeki biri olup çıkar. Bu zeka ifadesi gözlerinin çevresinde kendini açığa vurur ilkin, oradan dört bir yana dağılır. Hani öylesine ayartıcı bir manzaradır ki insanın tırmık altında mahkumun yanı başına yatası gelir. Çünkü uygulanacak ceza uygulanıp bitmiştir artık. Mahkumun bundan böyle yaptığı tek şey yazıyı sökmeye uğraşmaktır. Beri yandan bir sese kulak verir gibi dudaklarını sivriltir. Siz de gördünüz, yazıyı gözle sökebilmek kolay değil. Ancak bizim mahkum onu yara bereleriyle yapar. Kuşkusuz çok çabaya bakar bu. Yazıyı tümüyle sökene kadar 6 saat geçer. Sonra da tırmık mahkumu olduğu gibi iğnelerine geçirir ve kaldırdığı gibi çukura atar. Kanlı sularla pamuklar üzerine patladan düşer mahkum. Böylece yargının infazı sona erer ve biz de yani erle ben mahkumu alıp çukura gömeriz. Konuk başını eğip kulağını subaya vermiş, elleri pantolonunun ceplerinde aygıtın işleyişini seyrediyordu. Mahkum da aynı şeyi yapıyordu ama bir şey anlamaksızın. Biraz öne eğilmiş, titreşen iğnelerin devinimini izliyordu ki subayın işareti üzerine er bir bıçakla gömleğini ve pantolonunu arkadan kesip yırttı. Pantolonla gömlek mahkumun üzerinden kayıp düştü yere. Mahkum açıkta kalan önünü kapamak için eğilip giysilerini yakalamak istedi. Ama er mahkumu tutup kaldırdı ve üzerindeki son giysileri de sıyırdı aşağı. Birden subay aygıtı durdurdu. Baş gösteren sessizlikte mahkum tırmık altına yatırıldı. Zincirler çözülüp kayışlar bağlandı. Mahkum ilk anda bundan bir rahatlık duyar gibi görünüyordu. Derken tırmık biraz aşağı indi çünkü sıska bir adamdı mahkum. Tırmığın uçları cildine dokunur dokunmaz vücuduna bir ürperti yayıldı. Er sağ eli üzerinde çalışırken o sol elini uzattı. Ancak nereye uzattığından habersizdi. Ama konuktan yana bir uzatıştı bu. Subay göz ucuyla aralıksız konuğu süzüyor, hiç değilse şöylece açıkladığı idam usulünün üzerindeki izlenimini yüzünden okumaya çalışıyordu. Ansızın koptu bilek kayışı. Herhalde er fazla sıkmıştı. Subayı yardıma çağırarak kopan parçayı gösterdi. Subay kalkıp karşıya geçti, erin yanına geldi ve yüzü konuğa dönük, "Aygıt pek çok parçadan oluşuyor, yer yer bir şey kopup kırılacak elbet," dedi. Ancak aygıt üzerinde genel bir yargıya varırken bunları aldırmamak gerekir. Hem kayışın yerini tutabilecek bir başka şey sağlanabilir hemen. Örneğin ben şimdi bir zincir kullanacağım. Titreşimdeki hassaslığı sağ kol için kuşkusuz biraz sınırlandıracak bu. Subay bir zincirle mahkumun kolunu bağlarken ekledi. Aygıt'ın işler durumda tutulması için gerekli maddi olanaklar şu sıra pek kısılmış durumda. Eski kumandan zamanında bunun için bir ödenek ayrılmıştı. İstediğim zaman bu ödeneğe başvurabiliyordum. Öte yandan burada her türlü yedek parçanın saklandığı bir depo vardı. İtiraf edeyim hani bu olanakları neredeyse müsrifçe kullandım. Ancak daha önceleri yaptım bunu. Yoksa eski kurumlarla savaşıp onları yıkmak için değil. Aygıt için ayrılan ödenek bundan böyle onun elinin altında. Örneğin bir adam yollayıp da yeni bir kayış rica etsem kopmuş kayışı görmek istiyor, getirilmesini buyuruyor. Yeni kayış ise ancak 10 günde sağlanıyor. Kalitesi bozuk bir şey oluyor üstelik, bir işe yaramıyor. Arada geçecek zamanda aygıtı nasıl çalıştıracağımı ise kimsenin sorup ettiği yok. Konuk şöyle düşündü. Başkalarının işine kesin bir müdahalede bulunmak her vakit sakıncalıydı. Ne bu cezalılar kolonisinin ne onun bağlı bulunduğu devletin bir vatandaşıydı kendisi. İdam usulünü uygun görmediğini söylese, hele bunu önlemeye kalksa, sen nihayet bir yabancısın, ne karışıyorsun diyebilirlerdi. Buna da cevap veremez, böyle bir müdahaleye neden kalkıştığına kendisini de akıl erdiremediğini, çünkü gezisinin amacının yargılama usullerini değiştirmek değil, yalnızca bunları incelemek olduğunu açıklamaktan başka bir şey yapamazdı. Gel gelelim şu an kendisini söz konusu davranışa enikonu ayartan bir durum vardı ortada. Yargılamadaki adaletsizlikle infazdaki barbarlık kuşku götürecek gibi değildi. Kimse bu işte konuğun bir çıkar güttüğü sanısına kapılamazdı. Çünkü mahkum kendisine yabancıydı. Hemşerisi falan değildi. Ayrıca insanda hiç de acıma duygusu uyandıracak bir hali yoktu. Konukta ise yüksek makamlardan alınmış tavsiye mektupları vardı. Burada büyük bir nezaketle karşılanmıştı. Hatta infaz olayına davet edilmesi bu mahkeme üzerinde kendisinden bir yargı beklendiğini gösterir gibiydi. Şimdi pek açık seçik işittiği gibi kumandanın böyle bir usulün karşısında yer aldığı ve subaya karşı adeta düşmanca tavır takındığı düşünülürse hani hiç olmayacak şey değildi bu. Ansızın konuk subayın hırsla bağırdığını işitti. Subay keçe parçasını hayli zahmetle mahkumun ağzına henüz tıkmıştı ki mahkum karşı duramadığı bir bulantı hissiyle gözlerini yummuş ardından da kusmuştu. Subay ağzındaki tıkacı çarçabuk çıkarıp mahkumun başını kaldırarak çukurdan yana döndürmek istemişse de geç kalmış, kusmuk aygıttan aşağı sızmaya başlamıştı. "Hep kabahat kumandanda!" diye bağırdı subay ve öfkesinden köpürerek önündeki pirinç çubukları sarsmaya başladı. Tıpkı bir ahır gibi pisleniyor aygıt. Ardından titreyen elleriyle olup biteni konuğa gösterdi. "Saatlerce dil döktüm. İnfazdan önce mahkuma yiyecek verilmemesi gerektiğini açıklamaya çalıştım. Gel gelelim kumandanın yeni yumuşak düzeninde başka görüşler savunuluyor. Mahkum infaza götürülmeden kumandanın çevresindeki hanımefendiler onu tatlılıkla tıka basa doyuruyorlar. Ömrü boyu leş gibi balıklarla beslenen bir adam nasıl şimdi kalkıp tatlı falan yiyebilir? Evet olmaz değil. 3 aydır alınması için yalvarıp durduğum yeni keçe tıkaç sağlansın. Bir şey söyleyemezdim nihayet. Yüzü aşkın mahkumun son anlarında somurup ısırdığı bu keçe parçasını insan nasıl ağzına alabilir? Mahkum başını yere yatırmıştı. Sessiz sakin bir hali vardı. Er mahkumun gömleğiyle aygıtı temizlemeye uğraşıyordu. Subay konağa doğru yürüdü. Konuk içindeki bir sezgiye uyarak bir adım geriledi. Ama subay konuğu elinden yakalayarak bir kenara çekti. "Sizinle mahrem birkaç şey konuşmak istiyorum." dedi. "İzin verirsiniz herhalde." "Hay hay!" diye cevapladı konuk ve gözlerini yere indirerek subayı dinlemeye koyuldu. Bu tür bir yargılamayı ve sizin şu an hayranlıkla izleme fırsatı bulduğunuz idam usulünü artık bizim burada açıkça tutan kalmadı. Bunun tek savunuculuğunu yapan, aynı zamanda eski kumandanın verasetine tek sahip çıkan kişi benim. Artık söz konusu usulün daha çok geliştirilmesi diye bir şey düşünemem. Tüm gücümü var olanı ayakta tutmaya harcamak zorundayım. Eski kumandan zamanında burası bu tür bir yargılamanın taraftarlarıyla doluydu. Hani eski kumandanın karşısındakileri ikna yeteneği biraz bende de var ama ondaki güce gelince hayır. Dolayısıyla bu usulün taraftarları sinmiş, kendi köşelerine çekilmiş durumdalar. Bir hayli taraftar var henüz ama kimse taraftarlığını açıklayamıyor. Bugün yani böyle bir infaz gününde çay evine kadar uzanıp sağa sola kulak kabartırsanız belki bütün işiteceğiniz iki anlama çekilebilecek kaypak sözler olacaktır. Onları söyleyeceklerin hepsi taraftarlar arasındadır. Ama başta şimdiki kumandan varken, ortada şimdiki görüşler egemenliğini sürdürürken bir işe yaramıyor bu. Ve size soruyorum, böyle bir kumandanla ve çevresinde onu etkisi altında tutan hanımlar yüzünden böylesine devcileyin bir eser... Sözün burasında aygıtı gösterdi subay. Yıkılıp gitsin mi? Ses çıkarılmasın mı buna? Bir yabancı olarak hepsi birkaç gün için bizim adada bulunsa bile doğru mu böyle davranması insanın? Ne var ki asla vakit kaybetmeye de gelmez. Benim yargılama yetkimi elimden almaya yönelik kimi çalışmalar yapılıyor kumandanlıkta. Benim çağrılmadığım toplantılar düzenleniyor. Hatta sizin bugünkü ziyaretiniz ortadaki durum için karakteristik görünüyor bana. Hepsi korkak kimseler. Kendileri gelmeyerek sizin gibi yabancı birini buraya yolluyorlar. Oysa eskiden ne kadar başkaydı infaz işi. İdamdan daha bir gün önce bütün vadi insanla dolup taşar, herkes olayı görmek için koşar gelirdi. Sabah erkenden de yanında hanımlarıyla kumandan görünürdü. Fanfarlar bütün karargahı uyandırır, ben verdiğim tekmille her şeyin hazırlandığını kumandana bildirirdim. Halk, bütün yüksek rütbeli memurlar infazda hazır bulunmak zorundaydı. Aygıt'ın çevresine dizilirdi. Şu gördüğünüz bir yığın sandalye o günlerden zavallı bir kalıntıdır yalnız. Aygıt yeni temizlenmiş, ışıl ışıl parıldar, her infaz için yedek parçalar alırdım. Yüzlerce göz önünde, hani şu tepelere kadar geniş bir alanı dolduran insanlar, parmaklarının uçlarına basıp dikilerek infaz olayını seyrederlerdi. Mahkum bizzat kumandan tarafından tırmık altına yatırılırdı. Şimdi rastgele bir evin yaptığı iş o zamanlar benim yani mahkeme başkanının göreviydi ve bundan da kıvanç duyardım. Derken infaz işi başlardı. Hiçbir falsolu ses Aygıt'ın çalışmasına gölge düşüremezdi. Bazıları bundan böyle olayı izlemeyi bırakır gözlerini yumarak kumlara uzanırdı. Hepsi bilirdi ki işte şimdi adalet yerini bulacaktır. Sessizlikte yalnızca mahkumun keçe tıkaç tarafından boğulan iniltileri işitilirdi. Artık böyle bir aygıtla mahkumdan keçe tıkaçın tümüyle boğamayacağı iniltiler koparılacak gibi değil. Bir zamanlar mahkumun vücuduna yazıyı hak eden iğnelerden bugün kullanılmasına izin verilmeyen yakıcı bir sıvı damlardı. Sonunda gelip çatardı 6. saat. Olayı yakından izlemek isteyen herkesin ricası yerine getirilemezdi. Keskin görüşlü kumandan en başta çocukların düşürmesini buyurmuştu. Ancak ben işim dolayısıyla her infazda hazır bulunabiliyor, çokluk sağımda bir, solumda bir olmak üzere kollarımda iki yavrucak oracığa çömüp oturuyordum. Nasıl da acılar içinde kıvranan mahkumun yüzünden bir ışıltıdır bizim yüzümüze sıçrar, nasıl da yanaklarımızı en sonunda kavuşturduğumuz o sıra yine yavaş yavaş sönmek üzere bulunan adalet ateşine tutardık. Ne günlerdi onlar dostum. Subay konuğu kucaklamış, başını onun omzuna yaslamıştı. Konuk enikonu bir çaresizlik içindeydi. Subayın üzerinden sabırsızlıkla ötelere bakıyordu. Aygıtı temizleme işini bitiren subay bir kutudan çanağın içine biraz pirinç lapası döktü. O anda dinlenmiş görünen mahkum bunu fark eder fark etmez dilini lapaya doğru uzatmaya çalıştı. Er ikide bir çekip iterek mahkumu lapadan uzaklaştırmaya uğraşıyordu. Çünkü lapa anlaşılan daha sonraki bir zaman düşünülerek ortaya konmuştu. Ancak erin de kirli ellerini çanağa daldırıp mahkumun yemek için can attığı lapadan yemesi yakışıksız bir davranıştı. Subay hemen yine toparlamıştı kendini. ''Hani sizi duygulandırmak değildi niyetim.'' diye söze başladı. ''Biliyorum bu geçmiş zamanlar bir başkasına anlatılmaz artık.'' Sonra Aygıt henüz çalışıyor ve hiçbir şeyi umursamadan çalışmasını sürdürüyor. Bu vadide tek başına da kalsa yine sürdürecek çalışmasını. Ve mahkumun cesedi de havada akıl almaz yumuşak bir uçuşun ardından çukuru boyluyor. Gerçi eskisi gibi yüzlerce sinek çukurun çevresinde dolanmıyor şimdi. Ama olsun, eskiden çukurun çevresinde sağlam bir korkuluk yerleştirmek zorunda kalmıştık. Korkuluk hanidir sökülüp bir kenara atılmış bulunuyor. Konuk yüzünü subaydan kaçırmak isteyip boş bakışlarla çevresine bakındı. Konuğun ıssız vadiyi seyrettiği kanısına kapılan subay, onun ellerini tuttu, çevresinde şöyle bir dönerek onunla göz göze gelmek istedi. ''Şu rezaleti görüyorsunuz değil mi?'' Konuk sesini çıkarmadı. Subay bir an kendi haline bıraktı konuğu. Bacaklarını açarak, elleri kalçalarında, sessiz durup gözlerini yere indirdi. Sonra cesaret verici bir edayla gülümseyerek şöyle dedi. ''Dün kumandan sizi davet ederken ben yakınınızdaydım. Onun bu davetini işittim. Kumandanı tanırım.'' Davetten güttüğü amacı anladım hemen. Bana karşı harekete geçebilecek kadar güçlülüğüne karşın henüz böyle bir şeye kalkışamıyor. Ama beni sizin gibi hatırı sayılır bir yabancının yargısına konu yapmak istiyor. İnce hesaplardan koyuluyor yola. Çünkü adaya gelişinizin henüz bu ikinci günü. Eski kumandanın nasıl biri olduğunu ve düşünce yapısını tanımadınız. Bir Avrupalıya özgü görüş ve kanılar doğrultusunda davranıyorsunuz henüz. Belki de genellikle idam cezasının, özellikle böyle bir yargılama ve infaz usulünün koyu bir aleyhtarısınız. Üstelik idam işinin halk katılmadan kasvetli bir hava içinde artık biraz yıpranıp aşınmış bir aygıtla yapıldığını görüyorsunuz. Bu durumda hani kumandanın düşüncesi böyle, benim yargılama usulümü doğru bulmamanız pekala mümkün değil mi? Ki bunu da doğru bulmadınız mı? Hala kumandanın açısından konuşuyorum. Susmayıp açığa vuracaksınız. Çünkü bir sürü sınamadan sağlamlığı anlaşılmış görüşlerinize kuşkusuz güven duymaktasınız. Gerçi çeşitli ulusların pek çok değişik özelliğini gördünüz ve bunları saygıyla karşılamasını öğrendiniz. Dolayısıyla yurdunuzda belki yapacağınız gibi şimdi var gücünüzle böyle bir infaz usulüne karşı cephe almayabilirsiniz. Ama bunun kumandana da doğrusu hiç gereği yoktur. Şöylece söylenivermiş dikkatsizce bir söz yeter kendisi için. Sadece isteğine cevap verir görünsün bu söz, tamam. Sizin görünüşünüze hiç de uygun düşmüyormuş, bakmaz ona. Bizim kurnazlığımızı kullanarak ağzınızı arayacağına kuşkumuz yok. Yanındaki hanımefendiler de çepeçevre etrafınızı alacak, konuşmalarınıza kulak kabartacaklardır. Örneğin siz diyeceksiniz ki, bizde sanık hüküm giymeden önce sorgulanır. Ya da bizde idam cezalarından başka cezalar da vardır. Veya bizde işkence orta çağda yapılır diye yalnız. Hani bunların hepsi de size tabii göründükleri kadar doğru şeylerdir. Benim yargılama usulüme gölge düşürmeyen masum açıklamalardır tümü. Gel gelelim, kumandan nasıl bakacaktır bu sözlere? Bizim kumandan beyin hemen oturduğu sandalyeyi bir kenara itip balkona seyirteceğini, çevresindeki hanımların da onun peşinden koşturacaklarını görür, kumandanın sesini işitir gibi oluyorum adeta. Hanımlar onun bu sesine gök gürlemesi adını takmışlardır. Evet, şöyle söze başlıyor kumandan. Batı dünyasının yeryüzündeki bütün ülkelerin yargılama usullerini incelemekle görevlendirmiş büyük bir araştırmacısı, bizim eski gelenek ve göreneklere dayanan yargılama usulünün barbarca nitelik taşıdığını az önce dile getirdiler. Böyle önde gelen bir kişinin vardığı sonuçtan sonra söz konusu yargılama usulünün uygulanmasına daha çok göz yummak benim için olanaksızdır. Demek istiyorum ki bugünden tezi yok ve benzeri gibi. Bunun üzerine siz hemen oradan söze karışmak istiyorsunuz çünkü onun açıkladığı şeyleri söylemiş değilseniz. Benim yargılama usulümü barbarca göstermediniz asla. Tersine ilgili konudaki o kapsamlı bilginiz nedeniyle buna en insancıl ve insan onuruna en yaraşır bir usul diye bakıyorsunuz. Ayrıca bu aygıta hayranlık duymaktasınız. Gel gelelim, iş işten geçmiştir artık. Hanımlarla dolup taşan balkona asla çıkamıyorsunuz. Dikkati çekmek istiyorsunuz üzerinize, bağırmak istiyorsunuz ama bir hanım eli ağzınızı kapıyor. Dolayısıyla hem benim hem eski kumandanın eseri yıkılıp gidiyor. Konuk gülümseyecekti, kendisini tuttu. Onun güç sandığı ödev demek bu kadar kolaydı. Kaçamak bir ifade kullanarak benim nüfuzumu gözünüzde fazla büyütüyorsunuz, dedi. Kumandan benim tavsiye mektubumu okudu. Yargılama usullerinden anlamadığımı biliyor. Ben bu konudaki görüşümü açığa vurdum diyelim. İşin dışındaki bir özel kişinin görüşü olur, rastgele bir kişinin görüşünden daha çok önem taşımaz. Yanılmıyorsam cezalılar kolonisinde hali geniş yetkilerle donatılmış kumandanın görüşünden çok daha önemsiz nitelik taşıyacağı kuşkusuz böyle bir görüşün. Sizin sandığınız gibi kumandanın yargılama usullerine ilişkin görüşü bu kadar belirli ve kesinse korkarım o zaman burada uygulanan usulün sonu gelmiş demektir. Bu bakımdan benim herhangi bir yardımım gerekmez. Nihayet söylenenleri anlamış mıydı subay? Hayır, hala anlamamıştı. Hızlı hızlı başını salladı. Sonra mahkumla ere şöyle bir göz attı. Mahkumla er ansızın irkilip pirinç lapasından geriye çekildi. Derken subay iyice sokuldu konuğa. Konuğun yüzüne değil de ceketinin belli bir yerine bakarak öncekinden daha alçak bir sesle ''Siz kumandanı tanımıyorsunuz.'' dedi.